أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين. Eşref Edip Fergan beyefendinin üstadımıza 1952'de sorduğu bazı sorulara karşılık aldığı cevaptan bir kısmını, bir parçayı inşallah okuyacağız. İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını sordum. Bana ızdırap veren dedi, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Şimdi bazen içimize şöyle bir his geliyor. Acaba başta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiram ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi tarihteki İslam mücahitleri mi yanlış yaptı? Yoksa biz mi yanlıştayız? İman hakikatlerinin bir tanesi için bile hayatını feda etmekten çekinmeyen, zerre kadar gözünü kırpmadan hayatını feda edebilen insanlar bunlar. Biz ise iman ve Kur'an hizmeti için hiçbir şekilde gayret göstermeyen, kılı bile kıpırdamayan bir durumdayız. İyi bir analiz yapmak lazım. Acaba Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere şu kadar mücahidi din, şu kadar İslam büyükleri, şu kadar İslam mücahitleri mi yanlış yapıyor? Haşa. Yoksa bizim bu gayretsiz olan halimiz mi yanlış? Bunun analizini niye yapacağız? Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesine bakın. Bana ızdırap veren dedi, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Temel ızdırabım bu. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. İki ordu karşı karşıya geliyor. Düşman belli, kendi safın belli. Fakat şimdi öyle değil. Tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet, karşı koymak güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Malumunuz bir ifade var. Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkun diye. Çünkü beyaz taş kendisini gizler. Cemiyetin içerisindeki münafıkane cereyanlar ve hareketler de pirincin içindeki beyaz taş gibidir. Fark edilmez, zarar verir. Ama siyah taşlar ise ehli küfür gibidir, bellidir. Eskiden saflar belliydi. Fakat şimdi öyle değil. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Abdülmecit Nursi abimiz var. Üstadımızın küçük biraderi. alim bir zat, fazıl bir zat, üstadımız 70 yaşındayken üstadımızla görüşürken demiş ki, Seyda, hiç evlenmeyi düşünmedin mi? Demiş ki, sen söyledin, aklıma geldi. Bütün zihni, bütün hissiyatı, bütün vakti, bütün gayreti nedir? İnsanların imanlarına kuvvet vermek. İmanlarını takviye etmek. Çünkü niye arkadaşlar? Şu iman ve Kur'an hizmetinde öyle bir şeref var ki hiçbir şeyle değişilmez. Altıncı sözdeki ifadeyi hatırlayın. Allah'a abd ve asker olmak öyle yüksek bir şereftir ki, öyle lezzetli bir şeref verir ki hiçbir şekilde tarif edilmez. Men lem yazuk lem yedri. Bir şeyi zevk etmeyen anlayamaz. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselam, ashab-ı kiram Cenab-ı Hakk'ın yolunda hizmet etmenin şerefine varmışlar, hissetmişler. Cenab-ı Hak bize de hissettirsin inşallah. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa. İman kalesinin istikbali selamette olsun, kurtulsun, ben şu andaki meşakkatin bin katını çekmeye hazırım. Yeter ki İslam kurtulsun. Yeter ki Müslümanlar cennetin yolcusu, cennetin adayı olsun. Ben bin kat meşakkat çekmeye hazırım diyor Üstadımız. Şimdi bazen içimize şöyle bir şey gelebiliyor. Bir dava adamı, kendisi o davanın en yüksek mertebesinde olur. Ama kendisi gibi insanlar yetiştiremez. Bu bir vaka. Ama kendisinin yolundan giden değerli insanları, simaları yetiştirmişse o ağaç bir cihetle meyvedar bir ağaçtır. Yani meyve veriyor. Şimdi üstadımızın talebesi olan Zübeyir Gündüz Alp abimiz, Allah ebeden razı olsun, rahmet eylesin inşallah, 1947 yılındaki Afyon Mahkemesi'nde verdiği bir müdafaaname var. Afyon Mahkemesi'ne katılan insanlara kesin kesverilecek bir ceza var, idam. Ben Nur talebesiyim ya da Nur talebelerini seviyorum ya da onlarla beraberim diyecek herhangi bir insana verilecek karar idamdır. Şimdi Zübeyir abimiz böyle bir yerde sen de mi Risale-i Nur talebesiymişsin diye sorulan suallere fevkalade güzel cevap veriyor ve şöyle bir ifade kullanıyor. Büyük bir üstadın eserlerinden müstefit olmayı lütuf buyuran Cenab-ı Hakk'a hamd ve senalar edelim. Büyük bir üstadın eserlerinden müstefit olmayı lütuf buyuran Cenab-ı Hakk'a hamd ve senalar edelim. Şimdi Zübeyir abi 27 yaşında bir genç olmakla beraber İdam kararı verilmek üzere alındığı bir mahkemede nasıl bir müdafaa yapıyor? İman, İslamiyet dersi alarak büyük faydelere nailiyetime sebep olan bir üstada bütün ruhu canımla medyunum. Borçluyum. Senelerden beri sıkıntılar içerisinde eser yazarak gençliğimizi komünizm yemi olmakla ebedi hapsi münferitliğe mahkum edilmekten kurtaran bir müstakim üstad için senelerce dünya hapsinde kalmaya hazırım. 20 seneden beri milyonlarla insana din, iman, İslamiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem sehpaya Allah Allah ya Resulallah sadalarıyla koşarak gideceğim. Komünizme kapılıp dininden çıkan, ebedi felaketlere yuvarlanan ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençliğimizi koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem, o kurşunlara çekinmeden göğsümü gereceğim. Üstadım Bediüzzaman için hançerlerle parçalanırsam, etrafa sıçrayacak kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur yazmasını Rabbimden niyaz ediyorum arkadaşlar. Şimdi davanın bir şerefi var ve bu şerefi hissetmiş birisi. Ve 25-27 yaşlarında genç bir delikanlı. İdam kararı verilmek suretiyle alındığı mahkemede hiçbir şekilde tabasbusa girmiyor, hiçbir şekilde özür dileme gibi bir vaziyete girmiyor, bir acziyete girmiyor. Ve verdiği cevap az evvelki okuduğum şekilde. Üstadım Bediüzzaman için hançerlerle parçalanırsam, etrafa sıçrayacak kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur yazmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hizmetin şerefine varmanın neticesi. Hazreti Ebubekir-i Sıddık, Hazreti Ömer Efendimiz hicret ederken 7-8 yaşlarındaki çocukları yanlarında yoktu. Allah emretmiş, hicret var. Gerisi Allah'ın artık uhdesine bırakıyoruz. Allah'ın emri esastır. Şu anda da ahir zamandayız. İnsanların imanları Allah muhafaza böyle oluk oluk cehenneme aktığı bir vaziyetteyiz. Bir durumdayız. Kendimiz, çoluk çocuğumuz, çevremiz, bütün bunlara birileri ne yapması lazım? O hizmetin şerefine varan insanların dur demesi, en azından o selin önünde sed olmaya çalışması icap ediyor. Yüz binlerce imanlı talebeleriniz, Eşref Edip Bey soruyor, yüz binlerce imanlı talebeleriniz size ati için, istikbal için bir ümit ve teselli vermiyor mu? Bu kadar talebeleriniz var. İstikbale ümitle bakmıyor musunuz? Evet, büsbütün ümitsiz değil. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Şu dünya arkadaşlar dile gelse şunu ifade edecektir. İslam tarihini ve peygamberler tarihini bilen insanlar olarak dünyayı konuşturabiliriz. Hazreti Adem'den şimdiye kadar benim gördüğüm en büyük fitne Deccal fitnesidir. Süfyan fitnesidir. Bütün insanlık topyekün dinlere saldırdığı, dinleri ortadan kaldırmaya çalıştığı bir asır. Ya dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı, bulaşıcı hastalığa karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin terü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. İman bir kaledir. Küfrün çürük direkleri o iman kalesini tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Bakın Bediüzzaman'ın ifadesi. Ben öyle bir zamandayım ki bütün mesaimi iman üzerine teksif etmiş bulunuyorum. Şimdi niye? Bir okuyayım. Biraz da kendimizin nasıl bir vaziyette olduğumuzu da bilelim. Dördüncü meselede üstadımız Meyve Risalesi dördüncü meselede şöyle buyuruyor. Herkesin iman mukabilinde, karşılığında bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Ya her bir insanın ebedi bir cenneti ya da cehennemi kazanmak ya da kaybetmek gibi bir dava herkesin başında var. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. İman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, bakın özellikle bu asırda, maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Ya. Eskiden dine saldırı cehaletten geliyordu. Ama şimdiki dine saldırı tamamıyla maddiyunluktan geliyor. Fenden geliyor. Felsefeden geliyor. İlimden geliyor. Ve dünyanın her tarafına yayılmış. Ve dinsizlik sanki bir moda gibi olmuştu. Ya. Yani ben inançsızım demek insanların nezdinde sanki bir mertebe ve bir makam gibi algılanıyordu. Hatta bir ehli keşif ve tahkik, biliyorsunuz ehli keşf ve kubur dediğimiz zatlar var. Kabirlere bakıyor, Allah'ın izniyle içinde yatan zatın imanla mı küfürle mi gittiğini müşahede edebiliyor. Nasıl ki biz şu anda birbirimizi görebiliyoruz ama aramızda hava atomları var. Ama Cenab-ı Hak gözlerimizi birbirimizi görebilecek hava atomlarını önümüzde set olmayacak şekilde halk etmiş ve onun için birbirimizi görüyoruz. Hava atomumuz için şeffaftır. Aynı şekilde ehli keşfel kubur dediğimiz kabirleri müşahede etme yetkisine sahip olan ehli velayetin kalp gözü açık olduğu için toprak tabakası onlar için şeffaftır. Kabrin altındaki insanların durumunu müşahede edebiliyoruz. Bir yerde ehli keşf ve tahkik 40 vefiyattan yalnız birkaç tanesinin kazandığını sekeratta müşahede etmiş. 40 tane insandan ancak 1-2 tanesinin kazandığını, diğerlerinin de kaybettiğini sekeratta müşahede ediyor. Yani burada kaç kişi var? Şu kadar insan diyelim. 40'ta biri, 40'ta ikisi kaybediyor, kazanıyor. Diğerleri kaybediyor. Yani bunu herhangi bir alelade adam söylese belki bize fihi nazarun dedirtir. Yani olur mu öyle şey? Araştırılması lazım dedirtebilir. Ama söz konusu sözün sahibi Bediüzzaman ise, herhangi bir Cenab-ı Hakk'ın vazifelendirdiği zat ise, ehli kalp olan birisi ise, daha da ilerisi Hazreti Peygamber Aleyhisselam ise, bu sözü olduğu gibi ne yapmamız lazım? Kabul etmemiz, sahiplenmemiz gerekiyor. Bir yerde ehli keşf ve tahkik olan birisi 40 tane vefiyattan yalnız birkaç tanesinin kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Bir adam düşünün, kabre girmiş ve kabirde de imansız olarak gitmiş. Allah muhafaza. Ama böyle bir zat dünyanın da sultanıydı. Dünyanın da muhtarıydı. Kaç para eder? Bütün dünya onun mülküydü. Kaç para eder? Ya. Onun için üstadımız, bir insanın İngiliz ve Alman kadar malı olsa ve aklı da varsa bu davayı kazanmak için bila tereddüt, tereddüt göstermeden, bir an bile gözünü kırpmadan o davayı kazanmak için sahip olduğu malları sarf etmesi icap ediyor diyor.
Orada para geçmiyor mu?
Mustafa abi soruyor, orada para geçmiyor mu? O sonra ne diyorsun?
Kıymeti yok.
Kıymeti yok. Cevap bu.
Dünyada Allah yolunu harcarsan kıymeti var.
Ya. Kendi elimizde burada verdik mi kıymeti var? Değil mi? Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyor arkadaşlar. Skolastik bataklığı, ortaçağ bataklığı. Beni böyle bir skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müspet ilimlerle, asr-ı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. En derin meseleler. Mesela üstadımız bir yerde 18. mektupta akıl ve hikmet ile halledilemeyen bir mesele diyor. Ama hallediyor. 11. sözde dünyanın niçin yaratıldığı, insanın yaratılışının hikmeti, namazın ehemmiyeti ve ifade ettiği manayı üstadımız çok güzel bir şekilde ifade ediyor ki en yüksek felsefe oraya geçemez. 24. mektuptaki meseleler, İsmi Kayyum gibi meselelerde kainatın en ince sırlarına üstad varıyor. Ve bir yerde Ene ve Zebe'yi anlattığı bir yerde 30. sözde en büyük filozoflarının bile bazı yollarda kaybolduğunu ve boğulduğunu üstadımız ifade ediyor. Haşiye düşüyor. Eğer desen sen bir sinek olup da bu kartalların işine nasıl karışıyorsun? Ben de derim ki ben onlardan ne kadar küçük isem onların üstadları da benim üstadımdan o kadar küçüktüler. Benim üstadım Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'e öyle bir yapıştım ki mana itibariyle söylüyorum. Onları gark eden madde, onları boğan madde, onları perişan eden madde Allah'ın izniyle benim ayak topuklarımı ıslatamadı diyor. Onlar boğuldu, benim ayak topuklarım bile ıslanamadı. Ya. Elhamdülillah. Yani Kur'an-ı Kerim bütün kainatın sırlarını keşfeden Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamına talebe oldu mu bir insan, kainatın bütün sırlarına bir hakkın vakıf olabilir. Ya. Elhamdülillah. Hatta bu hustada bazı eserler telif eyledim. Az önce söylediğim eserler bir kısmı. Mesela üstadımız Risale-i Nur yüzer din tılsımlarını halletmiştir diyor. Tılsım anlaşılması zor olan bilmece hükmündeki şey. Dinde öyle meseleler var ki tılsım gibi. İzahı çok zor. Ama Risale-i Nur yüzer din tılsımlarını halletmiş, iki kere ki dört eder derecesinde ispat etmiş, izah etmiş. 10. sözün bir yerinde de şöyle bir ifade buyuruyor. İbn-i Sina gibi bir dahi hikmet haşir bir meseleyi nakliyedir. Akıl ile bu yolda gidilmez diye hükmetmiş. Bütün İslam alimleri haşir bir meseleyi nakliyedir. Akli değildir demişler ve orada bırakmışlar meseleyi. Ama Üstad Bezanesleri Fenzur ile eseri rahmetillah keyfe yuhilarda ba'de mevtihe inne zelike le muhiyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir ayet-i kerimesini bir rivayete göre 500 defa eğridir gönlün kenarında okumak suretiyle bir oturuşta 10. sözü yazmıştır arkadaşlar. Yazdırmıştır. Yaklaşık 120 sayfalık bir eseri Bediüzzaman eseri bir defada yazdırmış. Ve Bediüzzaman eserinin aynı ifadesi inkar-ı haşir mefkuresi ortaya çıkıp alemi İslam'ı zarara uğratacağı bir vakitte birden 10. söz çıktı. Onların inkar-ı haşir mefkuresini kalplerine sıkıştırdı. Daha dışarıya veremediler diyor. Elhamdülillah. Dolayısıyla beni alelade ondan sonra skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası olarak görmeyiniz. Felsefenin yetişemediği en yüksek mertebeli hadiseleri, meseleleri, problemleri Allah'ın izniyle halletmişim diyor.
Meseleyi nakliye demekle ne demek istiyor?
Yani Kur'an-ı Kerim emretmiş ki ahiret var, amenna demişler İslam alimleri. Ama akıl ile bana izah et, ispat et, ben orada akılla gidemiyorum demişler. Hükema-i İslam da böyle, İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd gibi zatlar bir mesele gelmiş, orada durmuşlar. Bundan sonra Kur'an'ın emri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadeleri doğrultusunda gidebilirsiniz. Akıl ile bu yolda artık gidemezsiniz demişler. Ama bakın, Bezzanistleri öyle bir eser yazmış ki, İlkokuldaki talebenin anlayacağı şekilde de izah edin, hemen anlar. Doğrudur de. Aklına da kendi çapına göre ne yapar? Yerleştirir. Elhamdülillah. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Evet. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Mahkemelerde olsun, başka yerlerde olsun. Üstadımıza şuna buna niye sataştın, niye rahat durmuyorsun diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor ya. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Dar düşünceler, dar görüşler. Teresan. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Cenab-ı Hakk'ın davasında bulunma şerefinin ehemmiyetini anlamayı nasip eylesin arkadaşlar. Bu davaya denk bir dava, bu şerefe denk bir şeref kainat üzerine vaki olmamıştır. Allah'a hizmet etme davası, Allah'ın nurunu yayma davasına denk bir şeref dünya üzerine gelmemiştir. Bütün dünyanın sultanı olsa birisi bir Sübhanallah'a mukabil gelemez. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ifadesi bu. Aynı şekilde Yavuz Selim İran'ı fethettiği vakitte senin mülkün şu kadar oldu hünkârım diyenlere karşı kullandığı aynı ifade. Bütün dünyanın mülkü bir Sübhanallah'a muadil değildir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tartalım. Eskiden Cumhurbaşkanlık kupaları vardı. Sizi biraz da maçlara götüreyim. Başbakanlık kupaları vardı. Şimdi bu kupayı kazanan bir takıma diyelim. Ne yapıyorlar? Bir kupa veriyorlar değil mi? O kupanın bir kulpunu kim tutuyor? Cumhurbaşkanı. Diğer kulpunu kim tutuyor? Söz konusu takım. Burada şimdi A takım, B takımı demeyelim ki her türlü takımdan arkadaşlarımız olabilir.
Bizim takım
değil mi? Bir tarafta Cumhurbaşkanı, bir tarafta bizim takım. Şimdi arkadaşlar, şu iman ve Kur'an hizmeti ve onda bulunma şerefi öyle bir kupadır ki, birisi o davada bulunan mücahidin ve erin elinde, kupanın diğer kulpu kimin elinde? Allah'ın elinde. Böyle bir şerefe denk bir şeref var mı ya? Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmak için bir insanın sarf ettiği efora bakın. Bizim Allah'ın kupasını kazanmak için sarf ettiğimiz efora bakın. Kendi kıymetimize bakın. Onun için biraz daha gayret Allah rızası için. Biraz daha çırpınmamız lazım. Bu şereften biraz daha hisse kapmaya çalışmak lazım. Ne yapacaksak bu dünyada yapacağız. Kapı kapandıktan sonra, kabre geçtikten sonra artık böyle bir yol mümkün görünmeyecek. Bazı insanlar şu anda kabrin altında başlarını yoruyor arkadaşlar. Keşke biraz daha yapsaydık ama işten geçti. Zülkarneyn Aleyhisselam'la alakalı bir hadise anlatılıyor ki onu da ifade etmekte fayda var. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bir mağaradan ordusuyla beraber geçeceği vaki olmuş. Buyurmuş ki ordusuna, arkadaşlar demiş, buradan biz geçeceğiz. Bir mağara var, kapkaranlık. Mağaranın her tarafında taşlar var. Bu taşlardan istediğiniz kadar alabilirsiniz. Bu mağaradan bir defa çıktınız mı geri dönüş imkansızdır. İstediğiniz kadar toplayın ama az toplayan da, toplamayan da, fazla toplayan da, çok fazla toplayan da pişman olacak diyor. Dolayısıyla bazıları az topluyor, bazıları fazla topluyor, bazıları uyanıklık yapıp hiç toplamıyor. Bazıları da madem ki pişman olacağız biraz toplayalım, işe yaramadı mı mağaranın dibine tekrar boşaltır devam ederiz yolunda demişler. Ondan sonra da mağaranın ağzından çıkan elindekine, ondan sonra çuvalındakine, ceplerindekine bakmış. Hepsi elmas, yakut gibi değerli şeyler. Herkes ah demiş, keşke bir tane daha. Vah demiş, keşke biraz daha. Ama iş işten geçmiş. Zülkarneyn aleyhisselam gibi 124 bin enbiya, milyonlarla evliya, asfiya, alim, mürşit bize ne yapmışlar? Bu hakikati haykırmışlar. Şu dünya bir mağaradır. Gözünüz ne topluyor farkında değilsiniz. Sevap topluyoruz ama farkında değiliz. Dolayısıyla bir defa kabir kapandı mı artık bir daha bu dünyaya da geliş mümkün değil. Az toplayan da, çok toplayan da, normal toplayan da pişman olacaktır. Cenab-ı Hak bizi pişman olsak da az pişman olanlardan eylesin. Ya, amin. Bir de arkadaşlar, şu davanın müntesipleri kendi gayeleri, kendi nefisleri değildir. Hedefleri kendilerini terakki etmek, tatmin etmek de değildir. Yermük Savaşı var, duymuşsunuz, meşhur bir savaş. Yermük Savaşı'nda 3 tane sahabe efendimiz o kızgın kumun üzerine düşüyor. Yaralı bir şekilde, kanları da böyle oluk oluk akarken su istiyorlar. Haris bin Hişam Hazretleri su istiyor. Hemen sucu koşuyor ona su götürmek için. Tam suyu mübarek ağzına dökecekken bakıyor ki İkrime bin Ebu Cehil'in, Hazreti İkrime'nin sesi yükseliyor. Su, Allah için su diye. Haris bin Hişam Hazretleri diyor ki çabuk suyu diyor o kardeşime götür diyor. Ölüm döşeğinde. Alıyor, koşuyor sucu ona. Ona gittiği vakit o da duyuyor ki su diye bir inilti, bir sahabe efendimiz daha yere yatmış ama ısrarla su istiyor. Beni bırak ona götür diyor. Giderken üçüncü kişi şehit oluyor. Dönüyor Hazreti İkrime'ye su ulaştırayım, o da şehit olmuş. Dönüyor Hazreti Haris'e, o da şehit olmuş. Yani kendi nefislerinden ziyade başkalarının nefislerini esas tutan bir davanın müntesipleri. Ya. Onun için وَيُؤْسِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً ayeti kerimesi kemal manada bu ashab-ı kiramlara da bakıyor yani. Yani onlar başkalarının nefislerini kendi nefislerine ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. Kendileri de muhtaç olmasına rağmen. Cenab-ı Hak o yollardan gidenler denilsin inşallah. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgam bir adam mı zannediyorlar? Hodgam bir adam. Yani kendisini düşünen bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Az evvel Mustafa abiler okudular. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Başkalarıyla görüşmekten men edildim. Defalarca zehirlendim. 19-20 defa Bediüzzaman Hazretleri'nin zehirlenmesi hadisesi var. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Niye? Sen dünyanın en yüksek mertebesinde oturabilecek bir özelliğin vardı. Makamın vardı. Niye bunu tercih ettin? Allah'a hizmet etmenin şerefi ondan daha yüksek de ondan. Ya, 300 lira maaş veriyorlar. Yallı veriyorlar. Milletvekilliği veriyorlar. Umum şarkın vaizliği mertebesini veriyorlar. Gel bizimle beraber çalış diyorlar. Elinin tersiyle itiyor. Nereye gidiyor? Van'ın Erek Dağı'na gidiyor. Orada bir mağara var. Mezunsa gidiyor birkaç tane talebesiyle orada imrar hayat ediyor, hayat geçiriyor. Ya. Niye bu sıkıntıya katlanıyor? Çünkü onlarla çalışsaydım hizmet-i imaniyeme ve Kur'aniyeme zarar olacaktır. Bu şerefi hissetmiş de ondan dolayı dünyanın tamamını elinin tersiyle itmeyi bilmiş. Niye biz dünya bize mani olur hizmetimize? Çünkü bu şerefin farkında değiliz. Bu şerefin kıymetini tartamıyoruz. Allah'ın tuttuğu bir kupanın diğer kulpunda biz olduğumuzun farkında değiliz arkadaşlar. Bir insan düşünün ki sultanın oğludur. Sultanın oğlu olduğunun farkında değildir. Ha olmuş, ha olmamıştır. Yani. Zaman oldu ki hayattan 1000 defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şehameti İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Şehameti İslamiye üstadımız anlatıyor. Şehamet şudur. Mütekebbillere karşı tezellül etmemek, zayıflara karşı da tekebbür etmemek. Ne mükemmel bir izah. Yani gördüğüm birisi cebbardır. Herkesi asıp mahvetmeye çalışıyor. Herkese gücünü göstermeye, yere yıkmaya çalışıyor. Böyle bir cebbarın önünde siz eğilmeyeceksiniz diyor İslami şehamet. Birisini de gördünüz, gariban birisi, zayıf birisi. Ona da kesinlikle tekebbür etmeyeceksin diyor şehamet İslamiye. İşte Bediüzzaman kendi karşısında duran vatanına, bayrağına, dinine ve bağlı bulunduğu imana ya da Kur'an'a herhangi birisi karşı dursa dünyanın sultanı da olsa 5 para ehmiyet vermemiş. Bir taraftan da bakıyorsunuz vahşi bir hayvan Erek Dağı'nda acıkmış, geliyor, ondan sonra kavurmanın içinde bulunduğu kabı alıyor, kafasını sokuyor içerisine, onu yerken şuraya buraya sallayıp kırıyor. Ondan sonra da Bediüzzaman senin talebeleri alıyorlar bu vahşi hayvanı dövmeye başlayacaklar. O da ne diyor? Ona dokunmayın diyor. Onu bile muhafaza eden bir şehamet. Bir taraftan dünyanın en cebbarlarına karşı koyuyor. Bir taraftan da kendi kavurmasını yiyen vahşi hayvana bile bir şekilde çomak bile vurmayan bir şehamet. Ya, sineğe bile hiçbir şekilde öldürmek niyetiyle el uzatmayan, karıncaya bile öldürmek niyetiyle ayak basmayan bir şehamet. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür, hiç ehemmiyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, vicdanı zulümkârlığa dayanabilseydi Said bugün asılmış ve masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. Bediüzzaman Hazretleri Rusya'da 2,5 sene kadar esir düşüyor arkadaşlar. Çoğunuz okumuşsunuz. Rusya'da esir düştüğü bir vakitte Nikola Nikolaviç isminde cebbar bir kumandan ile yaşadığı bir hadise var. Orayı okuyayım. Bir gün Rus başkumandanı esirleri teftişe gelir. Teftiş esnasında Bediüzzaman kumandana selam vermez ve yerinden kalkmaz. Kumandan kızar. Belki tanımamıştır diyerek tekrar önünden geçtiği zaman yine yerinden kalkmayınca kumandan tercüman vasıtasıyla der. Tabii herkes önünde kalkmış. Avusturya, Almanya ve Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı olan milletlerin subaylarının bulunduğu bir koğuş. Herkes önüne tıp diye kalkıyor. Çünkü cebbar birisi, astım astım kestim kestim denilen birisi. Herkes önüne tıp diye kalktığı vakitte Bediüzzaman Hazretleri önüne kalkmıyor. Belki görmemiştir diye önünden tekrar geçiyor. Yine Bediüzzaman'ın tavrı değişmiyor. Tercüman vasıtasıyla diyor. Beni herhalde tanımadılar. Bediüzzaman tanıyorum. Nikola Nikolaviç. Kumandan şu halde Rus ordusuna Dolayısıyla Rus çarına hakaret ediyorlar. Bediüzzaman hakaret etmedim. Ben bir Müslüman alimiyim. İmanlı bir kimse Cenab-ı Hakk'ı tanımayan bir adamdan üstündür. Binaenaleyh ben sana kıyam etmem der. Yani sen Allah'a inanmayan, ben ise Allah'a inanan birisiyim. Benim itikadıma göre imanlı birisi imansız birisinden daha üstündür. Onun için sen önüne kalkmam der. Bunun üzerine Bediüzzaman divanı harbe verilir. Birkaç zabit arkadaşı hemen özür dileyerek vahim neticenin önlenmesine çalışmasını istirham edenler. Fakat Bediüzzaman bunların idam kararı benim ebedi aleme seyahat etmem için bir pasaport hükmündedir deyip kemali izzet ve şecaatle hiç ehemmiyet vermez. Yani onlar idam kararı vermişse benim için pasaport hükmündedir. Onun için ehemmiyet vermiyor. Nihayet idamına karar verilir. Hüküm infaz edileceği vakit namaz kılmak için müsaade ister. Vazife-i diniyesini ifadan sonra atılacak kurşunlara göğsünü geleceğini beyan eder. Tam bu esnada namazını eda ederken Rus kumandanı gelerek Bediüzzaman'dan özür dileyip o hareketinizin mukaddesatınıza olan bağlılıktan ileri geldiğine kanaat getirdim. Rica ederim beni affediniz diyerek verilen idam hükmünü geri aldırır. Yani kendisi öyle bir şeyde ki idam kararını veriyorlar. Evet, pasaport hükmünde. Zaten Hazreti Resulullah'ın yanına gitmek istiyorum. Bunların verdiği idam kararı da pasaport hükmüne geçsin. Çünkü İslam'ın izzetini muhafaza etmek için bir değil bin ruhumuz olsa feda etmeye hazır olmamız lazım. İslam'ın izzeti çünkü. Ve Bediüzzaman bu hadiseyi kimseye anlatmamış. Enteresan. Daha sonra orada bulunan bir yüzbaşı kendi makalesi olarak bunu yazarken talebeleri Bediüzzaman'a göstermişler. Niye şimdiye kadar bize anlatmadınız dediklerinde de benim şahidim olmadığından dolayı ben bu kısayı, bu hadiseyi anlatmıyordum diyor. Ve tarihçi hayatına ondan sonra arıyorlar. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Yine oraya geliyoruz. Niye şu musibetlere katlanıyorsun? Niye bütün hayatını felakete sürüklüyorsun? Niçin başkaları gibi rahat bir hayat kendine kabul etmiyorsun diye soralım. Yine vereceği cevap, siz bilseniz siz de aynısını yapıyorsunuz. İslamiyete, Kur'an'a ve imana hizmet etmenin şerefinin farkına varsanız sizin de yapacağınız odur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a malumunuz, o zamanki müşrikler amcasını gönderiyorlar Ebu Talib'i. İsterse reislik verelim, isterse en güzel kızlarımızı verelim, İsterse mallarımızdan toplayıp verelim, en zenginimiz olsun, ne istiyorsa verelim, yeter ki putlarımıza sövmekten, karşı durmaktan vazgeçsin diye teklifte bulunuyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ezelden ebede kadar değişmeyecek dava adamının ifadesini orada kullanıyor. Ey amca, git onlara söyle, sağ elime güneşi, sol elime ayı koysalar ben bu davamdan vazgeçmeyeceğim. Hangi dava? Kainatın en şerefli davası olan Allah'a hizmet davası. Cenab-ı Hak farkına varanlardan eylesin inşallah. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Beddua bile etmiyorum. Niye? Çünkü ben Allah için yapıyorum. Ama karşıma onlar durmuşsa, onlar da ben beddua edecek değilim. Başka bir yerde de yine aynı mealde bir yerde okuyayım. Madem nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir sait değil, bin sait feda olsun. Ve bir zaman kendi kendimi buraya okurken Said'in ismini kaldırdım, kendi ismimi koydum, yapamadım. Okumak kolay da. Ama hakikaten söylemek, şu iman hizmeti için bir sait değil bin sait feda olsun ifadesini oturun vicdanen kendi isminizi koyun, koyabilirseniz size helal olsun. Koyamayız. Ya. Bir Osman değil, 1000 Osman feda olsun deyin. Ben söylerim de, bak kendisi burada da yine belki okurken bir şeyler söyler. Bak vicdani bir şekilde otursun, söyleyebilse ayağı öpülecek bir insandır demek yani. 28 sene çektiğim eza ve cefalar. Bir, 28 sene zindan hayatı. Maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulüm edenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal et. Zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim diyor. Ben bakıyorum bazen birisi bir zamanlar bana bir yanlışlık yapmış, bir kötülük yapmış ya da bir gıybetimi yapmış, duymuşum. İçimden böyle gelerek ben ona hakkımı helal ettim diyemiyorum ya. Ya işte onun için Bediüzzaman olmuş, onun için biz de Bediüzzaman olamıyoruz. Helal olsun, onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur hiç olmazsa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon kişinin adını da bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Afyon savcısı 500 bin demişti. Belki daha ziyade imanını kurtarma vesile oldu. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamdolsun. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin imanı selamette görürsem bir sayı değil bin sayı feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm Gülgülistan olur. Hazreti Ebubekir Sıddık, enteresan bir zat, dua ediyor. Ya Rabbi, beni diyor cehennemine al. Ve cehenneminde de vücudumu o kadar büyüt ki hep ben yanayım, hiçbir ehli imana yer kalmasın. Şimdi bunu nasıl anlayacağız biz yani? Bediüzzaman birkaç kişi cennete gitsin diye cehenneme girmeyi kabul ediyorum diyor. İnsanlar cennete girsin diye ben cehenneme girsem bile, vücudum yansa bile gönlüm Gülgülistan olacak diyor. Ya. Cenab-ı Hak bu şerefin farkına varanlardan eylesin. Ruhumuzu da bu iman hakikatlayla tezyin etsin inşallah.